Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 16.
3. kısım. Karşı saldırı 1128-1146. Tam namaza duracaktım ki bir Frank bana doğru koşup kolumdan tuttu ve yüzümü doğuya çevirerek işte böyle ibadet edilir dedi. Usama İbn Munkit Vaka Düviz 1095-1188. 6. bölüm. Şam'da kurulan fesatlar. İbn el-Kalanisi şöyle anlatmaktadır. Vezir el-Mazdegani her gün olduğu gibi Şam kalesindeki güller köşküne gitti. Bütün emirler ve askeri komutanlar buradaydılar. Meclis birçok işi konuştu. Kentin efendisi Tuğtekin'in oğlu Börü burada olanların görüşlerini aldı. Sonra herkes konağına gitmek için kalktı. Adet gereği vezirin en son çıkması gerekiyordu. Ayağa kalkınca Börü yakın adamlarından birine işaret etti. O da el-Mazdegani'nin kafasına kılıçla defalarca vurdu. Sonra kafasını kestiler ve iki parça halinde bedenini, kalleşlik yapanları Allah'ın ne hale getirdiğini herkes görsün diye demir kapıya götürdüler. Haşhaşyo'nun koruyucusunun öldüğü birkaç dakika içinde Şam çarşılarında duyuldu ve hemen bir insan avı başladı. Muazzam bir kalabalık ellerinde kılıçlar ve bıçaklarla sokaklara dağıldı. Bütün batıniler, akrabaları, dostları ve onlara sempati duyduğundan kuşkulanılan herkes kent içinde kovalandı. Evlerinde yakalandı ve acımasızca boğazlandı. Şefleri sur mazgallarında çarmıha gerilecektir. İbn el-Kalanisi'nin ailesinden çoğu katliama faal olarak katılmıştır. Bu 1129 yılının Eylül ayında 57 yaşında bir yüksek memur olan Vaka Nüvis'in bizzat halk arasına karışmadığı düşünülebilir. Ama yazarken ki tonu bu kanlı saatlerdeki zihin hali hakkında çok şey söylemektedir. Sabah her yer batınilerden kurtulmuştu ve uluyan köpekler onların cesetleri içinde dalaşıyorlardı. Şamlılar Haşhaşyun müritlerinin kentlerine el koymalarına açıkçası çok kızmışlardı. En çok kızan ise tarikatı ve Vezir el-Mazdegani'nin elinde kukla olmayı kabul etmeyen Tuğtekin'in oğluydu. İbn el-Esir'e göre bu olayda yalnızca basit bir iktidar mücadelesi değil, aynı zamanda Suriye başkentini kaçınılmaz bir felaketten kurtarmak söz konusudur. El-Mazdegani Franklere eğer Sur kentini kendine bırakırlarsa Şam'ı onlara teslim etmeyi önermek üzere mektup yazmıştır. Anlaşmaya varıldı, hatta bunun bir cuma günü yapılması bile kararlaştırıldı. Nitekim 2. Boduva'nın birlikleri belli etmeden surların dibine gelecekler, silahlı bazı Haşhaşyun grupları onlara kapıları açarken, diğer gruplar da askerlerin ve önde gelen memurların, Franklerin kenti işgal etmelerinden önce dışarı çıkmalarını önlemek üzere Ulu Cami'nin çıkışlarını tutacaklardır. Bu planın uygulamaya konulmasından birkaç gün önce, bundan haberdar olmuş olan Börü, vezirini saf dışı bırakmakta acele etmiş, böylece halkın Haşhaşyun'un üzerine saldırması için işaret vermişti. Acaba bu fesat gerçekten kuruldu mu? Batınilere karşı ağzına geleni söylemesine rağmen İbn el-Kalanisi'nin onları hiçbir zaman kenti Franklere teslim etmeyi istemekle suçlamadığı bilindiğinde bundan kuşku duyma eğilimi doğmaktadır. Ama İbn el-Esir'in anlatısı da gerçek dışı değildir. Haşhaşyun ve müttefikleri el-Mazdegani hem halkın artan husumetinden hem de Börü ve çevresinin entrikalarından ötürü kendilerini Şam'da tehdit altında hissetmektedirler. Üstelik Franklerin kentine pahasına olursa olsun ele geçirmeye kararlı olduklarını bilmektedirler. Aynı anda birçok düşmana karşı dövüşmektense tarikat sur gibi kutsal bir yeri elden kaçırmamaya bal gibi karar vermiş olabilirdi. Çünkü vaiz ve katillerini Hasan Sabbah'ın müritlerinin ana hedefi olan Fatımilerin yönetimindeki Mısır'a buradan gönderebilirdi. Olayların devamı fesat tezini güçlendiriyor'a benzemektedir. Hayatta kalabilen tek tük batını 2. Boduva'nın koruması altında Filistin'e yerleşmiş, ona Hermon Dağı'nın eteğinde yer alan ve Kudüs-Şam yolunu denetim altına tutan güçlü Banyas Kalesi'ni vermiştir. Üstelik bundan birkaç hafta sonra güçlü bir Frank ordusu Şam civarında kendini göstermiştir. Yaklaşık 10 bin süvari ve piyadeden oluşan bu ordunun askerleri yalnızca Filistin'den değil, aynı zamanda Antakya, Edessa ve Trablus-Şam'dan gelmektedirler. Ayrıca Frank ülkesinden yeni gelmiş yüzlerce savaşçı da onlara katılmıştır ve bunlar Şam'ı ele geçirme niyetlerini yüksek sesle ilan etmektedirler. Bunların içinde en fanatik olanları bundan 10 yıl önce Filistin'de kurulmuş dinsel ve askeri bir tarikat olan Templiyerlere mensupturlar. İstilacılara karşı çıkacak kadar askeri olmayan Börü, eğer saldırıyı püskürtmeye yardım ederlerse iyi bir ödül vaadiyle bazı göçebe Türk toplulukları ile bölgedeki bazı Arap kabilelerini aceleyle yardıma çağırmıştır. Tuğtekin'in oğlu yağmaya girişmek için çabucak orduyu bırakacak olan bu paralı askerlere uzun zaman güvenemeyeceğini bilmektedir. Demek ki ilk kaygısı çarpışmayı mümkün olduğunca çabuk başlatabilmektir. 1 Kasım günü izciler ona binlerce frankin zengin Guta Ovası'nda yağmaya çıktıklarını haber verirler. Hiç tereddüt etmeden ordusunun tamamını onların peşine yollar. Tamamen gafil avlanan batılılar çabucak kuşatılırlar. Şövalyelerden bazıları atlarına bile binme zamanı bulamayacaklardır. İbn el-Kalan ise şunları aktarmaktadır. Türkler ve Araplar öğleden sonra muzaffer, sevinçli ve ganimetle yüklü olarak geri döndüler. Halk sevindi, kalpler sevinçle doldu ve ordu Franklere kendi kamplarında saldırmaya karar verdi. Ertesi sabah şafakla birlikte çok sayıda süvari hızla yola koyuldu. Birçok dumanın yükseldiğini görerek Franklerin orada olduğunu sandılar. Ama yaklaşınca düşmanın donanımlarını ateşe verip kampı bozduğunu fark ettiler. Çünkü artık binecekleri hayvan kalmamıştı. İkinci Baudouin bu başarısızlığa rağmen birliklerini Şam'a karşı yeni bir saldırı için topladığında Eylül başında bölgeye müthiş bir sağanak yağmaya başlar. Franklerin kamp kurdukları alan muazzam bir çamur deryasına dönüşmüştür ve atlarla insanlar bunun içine batmışlardır. Kudüs kralı istemeye istemeye çekilme emri verir. Başa geçtiğinde uçarı ve pısırık bir emir sanılmış olan Börü, Şam'ı tehdit eden iki önemli tehlikeyi Frankleri ve Haşhaş Yun'u savuşturmayı başarmıştır. Uğradığı bozgundan ders çıkartan 2. Baudouin, o kadar göz koyduğu kente karşı her tür yeni girişimden ebediyen vazgeçmiştir. Fakat Börü bütün düşmanlarını sindirememiştir. Şam'a bir gün Türk tarzında yünlü ceket yani avniye ve ucu sivri papuçlar giymiş iki kişi gelir. Sabit ücretli bir iş aradıklarını söylerler ve Tuğtekin de onları has sağlayına alır. 1131 yılının 1 Mayıs sabahı emir hamamından saraya dönerken bu iki adam üstüne atlar ve onu karnından yaralar. İşleri bitirilmeden önce Haşhaş Yun Tarikatı Şeyhinin onları Alamut Kalesi'nden Tuğtekin'in oğlu tarafından yok edilen kardeşlerinin intikamını almak üzere gönderdiğini itiraf ederler. İbn el-Kalanisi suikast kurbanının başına birçok hekim ve özellikle de yara tımarında uzmanlaşmış cerrahlar çağrıldığını bildirmektedir. O sıralarda Şam'daki tıbbi düzey dünyanın en ilerilerinden biridir. Dukak kentte bir hastane yani maristan kurmuştur. İkincisi de 1154'te inşa edilecektir. Bu hastaneleri birkaç yıl sonra ziyaret edecek olan seyyah İbn Cübeyr, onların nasıl işlediklerini tasvir edecektir. Her hastanenin yöneticileri hastaların adlarını, tedavileri ve beslenmeleri için gereken harcamalar ve diğer birçok bilginin kaydedildiği siciller tutmaktadırlar. Hekimler buraya her sabah gelmekte, hastaları muayene etmekte ve onları iyileştirebilecek ilaç ve gıdaların her hastaya uygun bir şekilde hazırlanmasını emretmektedirler. Bu cerrahların gelmesinden sonra kendini daha iyi hisseden Börü ata binmeye ve her gün olduğu gibi arkadaşlarıyla çene çalıp içki içmeye ısrarlı bir şekilde devam eder. Fakat bu aşırılıklar hasta için ölümcül olacaktır, yarası kapanmamaktadır. 1132 Haziran'ında 13 ay süreyle korkunç acılar çektikten sonra ölür. Haşhaş Yun bir kez daha intikamını almıştır. Börü çok kısa olan saltanat döneminin belleklerde sürekli bir anı bırakmamasına rağmen Arap dünyasının muzaffer karşı saldırısının ilk mimarı olabilirdi. Bu saltanat dönemi aslında çok daha çaplı bir kişinin yükselme dönemine denk düşmüştür. Bu kişi Halep ve Musul'un yeni efendisi Zengi'dir. İbn el-Esir onu Yüce Tanrı'nın Müslümanlara armağanı olarak nitelemekte tereddüt etmeyecektir. Çok esmer, taraz taraz sakallı bu subay ilk bakışta Franklerle olan bitmez tükenmez savaşta onu öncelemiş olan çok sayıdaki Türk komutanlardan hiç farklı değildir. Çoğu zaman zil zurna sarhoş olan tıpkı onlar gibi amacına ulaşmak için her gaddarlık ve rezilliğe başvurmaya hazır bulunan Zengi de çoğu zaman Müslümanlara karşı Franklere karşı olduğundan daha büyük hırsla çarpışmaktadır. 18 Haziran 1128'de Halep'e törenle girdiğinde hakkında bilinenler hiç de cesaret verici değildir. En önemli başarısını bir yıl önce Bağdat halifesinin Selçuklu koruyucularına karşı çıkardığı ayaklanmayı bastırarak sağlamıştır. İyi huylu El-Mustazhir 1118'de ölmüş ve tahtı oğlu El-Mustarşid Billah'a bırakmıştır. Mavi gözlü, kızıl saçlı, yüzü çilli olan bu 25 yaşındaki genç adamın Abbasi atalarının şanlı geleneğini canlandırma gibi bir tutkusu bulunmaktaydı. Bunun için durum uyguna benzemekteydi. Çünkü Sultan Muhammed ölmüş bulunuyor ve adet olduğu üzere bir veraset savaşı başlıyordu. Genç halife birliklerinin komutasını bizzat ele almak için bundan yararlandı. Ki böyle bir şey 200 yıldan beri görülmemişti. Yetenekli bir hatip olan El-Mustarşid başkent halkını arkasına almıştı. Emir el-Mü'minin çok uzun süren bir işe yaramazlık geleneğinden koparken, sultanlığa da yalnızca av partileri ve harem keyfiyle meşgul olan 14 yaşında bir genç geçmişti. El-Mustarşid Muhammed'in oğlu Mahmud'a tepeden bakıyor ve ona sık sık İran'a dönmesini tavsiye ediyordu. Bu bal gibi Arapların Türklere karşı onlara çok uzun zamandan beri egemen olan şu yabancı askerlere karşı isyanıydı. Bu halk hareketini önleyemeyen sultan o sırada zengin Basra limanının valisi olan Zengi'yi çağırmıştı. Zengi'nin müdahalesi belirleyici olmuştur. Bağdat civarında yenilen halifenin birlikleri silahlarını teslim etmişler ve Emir el-Mü'minin daha iyi günler beklemek üzere sarayına kapanmıştır. Sultan Zengi'yi değerli yardımından ötürü ödüllendirmek üzere onu birkaç ay sonra Musul ve Halep valiliğine getirmiştir. Bu geleceğin İslam kahramanının savaşlarda kuşkusuz daha başka yararlılıklar göstereceği düşünülebilirdi. Ama Zengi bir gün Franklara karşı cihadın ilk büyük savaşçısı olma ününü haklı bir şekilde elde edecektir. Ondan önceki Türk komutanlar Suriye'ye peşlerinde yağma yapmak ve alacakları ücret ve ganimetle geri dönmek için sabırsızlanan birlikler olduğu halde gelirlerdi. Ve zaferlerinin etkisi izlenen yenilgiyle hemen sıfıra inerdi. Askerler terhis edilir, ertesi yıl tekrar askere çağrılırlardı. Zengi ile birlikte adetler değişmiştir. Bu yorulmaz savaşçı 18 yıl boyunca Suriye ve Irak'ı dolaşacak, çamurdan korunmak üzere saman üzerinde uyuyacak, kimileriyle savaşarak, kimileriyle anlaşma yaparak herkese karşı entrika çevirecektir. Geniş topraklarındaki saraylarından birinde huzur içinde yaşamayı asla düşünmemiştir. Çevresi saraylar ve yağcılardan değil, dinlemeyi bildiği deneyimli siyasal danışmanlardan oluşmuştur. Onu Bağdat, İsfahan, Şam, Antakya, Kudüs ve kendi evi Halep ve Musul'da olup bitenlerden sürekli haberdar eden bir muhbir şebekesine sahiptir. Franklerle çarpışan diğer orduların tersine onunki her zaman ihanet etmeye ve aralarında kavga etmeye hazır çok sayıda özerk emirin komutası altında değildir. Bu orduda katı bir disiplin vardır ve en ufak hata acımasız bir şekilde cezalandırılmaktadır. Kemalettin'e göre ekili bir tarlaya zarar vermemek için iki ip arasında yürür gibidirler. İbn el-Esir kendi cephesinden şöyle anlatmaktadır. Bir seferinde Zengi'nin emirlerinden küçük bir kenti ikta olarak almış bir tanesi, zengin bir Yahudi tüccarın evine yerleşmişti. Tüccar Atabey'le görüşerek durumunu anlattı. Zengi emire şöyle bir baktı, o da evi hemen boşalttı. Halep'in efendisi başkalarına gösterdiği katılığı kendine de göstermektedir. Bir kente gittiğinde surların dışında çadırında uyumakta, emrine verilen saraylardan uzak durmaktadır. Musullu tarihçiye göre Zengi öte yandan kadınların, özellikle de askerlerin karılarının namusu konusunda çok duyarlıydı. Eğer iyi korunmazlarsa kocalarını seferler sırasında uzun süren yoklukları nedeniyle çabucak yoldan çıkacaklarını söylerdi. Katılık, sebat, devlet duygusu bunlar Zengi'nin sahip olduğu ama Arap dünyası yöneticilerinin dramatik bir şekilde yoksun oldukları niteliklerdir. Geleceğe ilişkin olarak daha da önemli olan konu Zengi'nin meşruluk alanında çok duyarlı olmasıydı. Halep'e varır varmaz 3 girişimde bulunmuş, 3 simgesel hareket yapmıştır. Birincisi artık klasikleşen Rıdvan'ın Ilgazi ve Belek'ten dul kalan kızıyla evlenmek olmuştur. İkincisi ailesinin bu mülkte kök saldığını kanıtlamak üzere babasının cenazesini kente aktarmak ve üçüncüsü de Sultan Mahmud'dan Atabey'e Suriye ve Kuzey Irak'la tartışmasız bir otorite aktaran resmi bir belge almak olmuştur. Zengi bu hareketleriyle gelip geçici bir maceracı değil de ölümünden sonra da sürmesi istenen bir devlet kurucusu olduğunu açıkça işaret etmektedir. Arap dünyasına getirdiği bu tutarlılık unsuru etkisini ancak yıllarca sonra gösterecektir. İç kavgalar Müslüman hükümdarları ve Atabey'in kendini daha uzun süre felç edeceklerdir. Oysa zaman geniş çaplı bir karşı saldırı düzenlemeye uygunmuşa benzemektedir. Çünkü Batılıların o zamana kadar gücünü sağlamış olan güzel dayanışma ciddi bir şekilde tartışmalı hale gelmiş gibi gözükmektedir. Franklerin arasına nifak girdiği söyleniyor, bu onlar için alışılmış bir durum değil. İbner Kalanis'i sürdürmektedir. Hatta aralarında çarpıştıkları ve birçok ölü olduğu iddia ediliyor. Fakat Vaka Nüvis'in düştüğü şaşkınlık, Zengi'nin kendi öz babasına karşı bir ittifak teklif eden Kudüs Kralı 2. Baduva'nın kızı Alix'ten bir mesaj aldığı gün uğradığının yanında hiç mertebesindedir. Bu garip iş Şubat 1130'da Antakya hükümdarı 2. Bohemond kuzeyde savaşmaya gittiğinde bundan 30 yıl önce 1. Bohemond'u esir etmiş olan Emir Danişmend'in oğlu Gazi tarafından kurulan pusuya düştüğünde başlamıştır. Babasından daha az tarihli olan 2. Bohemond çarpışmada öldürülmüş, özenle tahnit edilen, bozulmaması için ilaçlanan, sarışın başı gümüş bir kutuya konulduktan sonra halifeye armağan olarak gönderilmiştir. Ölüm haberi Antakya'ya ulaşınca dul karısı Alix gerçek bir hükümet darbesi düzenlemiştir. Görünüşe göre Antakya'nın Ermeni, Rum ve Süryani halkının desteğiyle şehrin denetimini ele geçirmişe benzemektedir ve bunun üzerine Zengi ile temasa geçmiştir.
Ayrım sonu.